Ayrım 4.
Harcayacak bir sürü parası vardır ama bunun nereden geldiğini bilmez. Sadece yetecek kadar yer ve yetecek kadar içer, bunun da nereden geldiğini bilmez. Lao Tzu basma kalıp zekayı çok daha şiddetli bir tarzda yerer. Akıllılığı bırak, bir yana bırak şu bilgiçliği. İnsanlar 100 kat daha fazla yararlanacaklardır. Bırak insanlığı, doğruluğu bırak. İnsanlar hem cinslerini yeniden sevecekler. Açık gözlülükten vazgeç, çıkarcılığı terk et. Hırsızlardan, soygunculardan eser kalmayacak. Doğal ol, içtenliğe önem ver, bencilliği azalt, arzuları düşür. Burada amaç insan zihnini budala bir boşluk derecesine düşürmek değildir. Aksine onu zorlamadan kullanarak ondaki doğuştan ve kendiliğinden zekayı harekete geçirmektir. Taocu ve Konfüçyan düşüncelerin her ikisinin de doğasında yapmacıksız insana güvenme vardır. Onların bulunduğu konumdan Batı'nın insan yaratılışına karşı olan güvensiz yaklaşımı ister dini ister teknolojik olsun bir çeşit şizofreni gibi görünecektir. Onların düşüncesinde söz konusu inancı bir kenara bırakmadan kişinin doğuştan kötü olduğuna inanmak imkansızdır. Çünkü bozuk bir zihnin tüm düşünceleri de bozuktur. Dinsel açıdan ne kadar kurtulmuş olursa olsun insan bütünlüğünü bilinçli mantığın kontrolünü teslim etmeye çalışınca teknolojik zihin aynı bölünmenin kendisinde de var olduğunu gösterecektir. Eğer beyine güvenilmeyecekse mantığa da güvenilemeyeceği gerçeği ıskalanmıştır. Çünkü mantığın gücü bilinçsiz zekanın geliştirdiği öğelere bağlıdır. Zihni kendi başına bırakma sanatı başka bir Taocu yazar olan Lieyzu tarafından oldukça canlı bir şekilde tarif edilmiştir. Bu kişi gizemli bir yetenek olan rüzgara binebilme özelliğiyle tanınmıştır. Kuşkusuz olarak burada zihnin ilk defa özgürlüğe kavuşturulduğunda ortaya çıkan garip bir duyu olan havada yürüme hissine gönderme yapılmaktadır. Lieyzu'ya bir gün Satori'ye Zen'de uyanışa erme deneyimi ulaştığını nasıl anladığı sorulmuş. Lieyzu'nun bu soruya verdiği cevap şudur. Her günkü gibi tek fark sadece yerden biraz yüksekte. Yine böyle bir gün kendisine rüzgara binme sanatı hakkında sorular sorulduğunda Lieyzu başlamış üstadı Lao Shang'dan aldığı eğitimin şöyle bir dökümünü sunmaya. Ona 3 yıl kadar bir süre boyunca hizmet ettikten sonra zihnim doğru yanlış üzerinde düşünmek, dudaklarım kayıp kazanç konularında konuşmaktan vazgeçti. Ondan sonra üstadım bir tek bakış bağışladı bana, işte hepsi buydu. 5. yılın sonunda bir değişiklik çıktı ortaya. Zihnim doğru yanlış üzerinde düşünüyor, dudaklarım kayıp kazanç konularından bahsediyordu. Ondan sonra ilk defa üstadım ciddiyetini biraz yumuşattı ve gülümsedi. 7. yılın sonunda başka bir değişiklik daha geldi meydana. Zihnimi ne düşüneceği konusunda serbest bıraktım. Fakat o bir daha kendisini doğru ve yanlışla meşgul etmedi. Dudaklarımı da istediklerini konuşma konusunda tamamen serbest bıraktım ama onlar da bir daha kayıp ya da kazançtan bahsetmediler. 9. yıl bitmişti. Zihnim düşüncelerinin dizginlerini bırakmış, ağzım sözcüklerin yolunu açmıştı. Doğru yanlışa, kayıp ve kazanca dair kendim ya da başkaları hakkında hiçbir bilgim yoktu. İç ve dış birlikte harmanlanmıştı. Bu noktadan sonra göz ve kulak, kulak ve burun, burun ve ağız arasındaki farklar kalkmıştı. Hepsi aynıydı onların. Zihnim donmuştu, bedenim dağılmakta, etim ve kemiklerim bir arada eritilmekteydi. Bedenimin neyin üzerinde olduğunun veya ayaklarımın altında ne olduğunun farkında değildim artık. Böyle doğmuştum ben, rüzgarın üzerinde kuru bir saman parçası ya da ağaçtan düşen yapraklar gibi. Aslında rüzgar mı bana binmişti yoksa ben mi rüzgara binmiştim bunu bilmiyordum. Bilincin bu durumu aslında tatlı bir sarhoşluğa benzemektedir. Kuşkusuz alkolün sabahleyin ortaya çıkacak etkilerini göz önünde bulundurmazsak, Chuang Tzu bu benzerliğin farkına varmış ve şöyle demiştir. Sarhoş adam arabadan düşer, acı çekebilir ama ölmez. Kemikleri diğer insanlarınkiyle aynıdır fakat kazayı değişik bir şekilde karşılar. Ruhu bir tür güvenlik içindedir. Arabada olduğunun, o anda düştüğünün bilincinde değildir. Yaşam, ölüm, korku gibi düşünceler onun içine sızamaz. Böylece göreceli varoluşlarla ilişkilerinden acı çekmez. Ve eğer şarap böylesi bir güven sağlayabiliyorsa, kendiliğindenlik, spontenliğin nasıl bir güven sağlayabileceğinden bahsetmeye gerek bile kalmaz. Lao Tzu, Chuang Tzu ve Liye Tzu'nun kolayca anlaşılabilir kitaplar yazacak kadar bilinçli davranmış oldukları düşünülürse, kullandıkları dilin biraz abartılı ve mecazi olduğu akla gelebilir. Kastettikleri bilinçsizlik bir tür koma hali değildir. Fakat daha sonra Zen öğrencileri tarafından Wu Xin olarak ifade edilen bir tür zihinsizlik, zihin yokluğu diye açıklayabileceğimiz bir çeşit kendi bilincinde olmama durumudur. Bu bir bütünlük halini anlatmaktadır ve zihin burada kolayca ve özgür bir şekilde işler. Üzerinde egonun ya da ikinci bir zihnin bir elinde sopayla beklemekte olduğu hissi de yoktur burada. Eğer normal bir insanı ayaklarını elleriyle kaldırarak adım atan bir kimseye benzetirsek, Taocu kişi ayaklarını kendi başlarına bırakmayı öğrenmiş bir kimseye benzetilebilir. Taocu yazıların çeşitli pasajlarında sık sık vurgulanan bir olgu vardır. Bu olgu şunu açıklar. Zihin yokluğu zihnin tamamını, gözlerimizi tek bir nesneyi görmeye çalışmadan çeşitli nesneler üzerinde dolaştırırken kullandığımız gibi kullanmaktır. Chuang Tzu der ki, bir bebek gün boyunca gözlerini kırpmadan bakar çünkü onları belirli bir öğe üzerinde yoğunlaştırmaz, nereye gittiğini bilmeden gider, durduğunda ise yine ne yaptığını bilmemektedir. Kendisini etrafındaki şeylerle bütünleştirir ve onların boyunca ilerler. Bunlar zihinsel hijyenin prensipleridir işte. Ve yine şöyle der, bedeninizi düzenler, dikkatinizi birleştirirseniz bir cennet harmanisi hissedersiniz üzerinizde. Farkında olma gücünüzü bir araya toplar, düşüncelerinizi de birleştirirseniz ruh tam yerini bulur. Te, erdem sizi giyindirir ve Tao sizin için bir sığınak olur ve artık gözleriniz nedenselliği görmeyen yeni doğmuş bir buzağının gözleri gibi olur. Diğer duygularda zihnin aktif olmayan işlemesini örneklemek için aynı şekilde kullanılabilir. Kulaklarınızı zorlamaya kalkışmadan duymak, güçlü solukları olmadan koklamak, dili kısmadan tatmak ve objeyi bastırmadan ona dokunmak gibi. Bunların hepsi de zihinsel fonksiyonun tamamını bitirmiş olduğu süreçten belirli anlardır. Çinliler bu belirli anları özgün bir ifade olan hissinle tanımlarlar. Bu zeni anlama konusunda o kadar önemli yere sahip bir terimdir ki, Taoculuk ve Çin düşüncesinin onun ne anlama geldiğine dair önerilerine bir kulak vermek zorundayız. Biz genellikle bu kelimeyi zihin ya da kalp anlamlarıyla karşılarız fakat bunların hiçbirisi tatmin edici değildir. İdeografin asıl şekli bir kalp ya da akciğer veya karaciğere benzemektedir. Öte yandan bir Çinli hissinden bahsederken göğsün tam ortasına, kalbin hafifçe daha aşağısına doğru işaret eder. Çevirideki zorluk zihin kelimesinin çok entelektüel hatta marjinal olması ve kalp kelimesinin kullanımının ise modern İngilizce'de duygusal hatta heyecanlı anlamlar çağrıştırmasıdır. Ayrıca hissin kelimesinin tüm kullanımlarının da aynı anlama gelmediğini belirtmek gerekir. Bazen zihin yokluğu engel anlamı taşır. Bazen de neredeyse Tao ile eş anlamlı bir kelimeymiş izlenimini verir. Bu özellikle orijinal asıl zihin Vevhisin, orijinal asıl zihin Vuhsin, bu da zihin Tuhsin veya zihne inanç, güven, hisin gibi ifadelerle dolu olan Zen edebiyatı için geçerlidir. Bu bariz çelişki gerçek zihin olmayan zihindir sözüyle halledilebilir ki bu prensip zihnin aslında yokmuş gibi işlediği zaman doğru bir şekilde çalışmakta olduğu ve gerçek olduğu anlamına gelir. Aynı şekilde gözler de kendilerini havada lekeler ve benekler şeklinde görmedikleri zaman doğru işlemektedirler. Genellikle hisinin fiziksel işleyişimizin bütünlüğü anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Ya da daha dar dairede bir ifadeyle hisin, bu işleyişin merkezine, yani bedenin üst kısmının merkez noktasına işaret eder. Kelimenin Japoncası olan kokoro daha fazla anlam incelikleri ve karmaşıklıkları içerir. Fakat şimdilik kelimeyi zaten yeterince müpem bir kelime olan zihin olarak çevirmekle sadece düşünen, akılla ilgili zihni, hatta yapmacık bilinçliliği kastetmediğimizi fark etmek gerekir. Önemli olan şudur ki taoculukta ve zende zihin aktivitesinin merkezi ne bilinçli düşünme sürecinde ne de egonun içindedir. Kişi zihnini doğal yöntem olan bütün ve kendiliğinden bir şekilde çalışması için kendi başına bırakmayı öğrendiğinde özel bir tür erdem ya da güç olan teyi göstermeye başlar. Bu günümüzdeki etik doğruluk anlamında bir erdem değildir. Fakat eskiden kullanıldığı şekliyle işlerlik anlamına gelir. Örneğin bir fabrikanın işlerliğini arttırmaktan bahsederken kullandığımız gibi. Daha da ötesi de doğal ve spontan bir erdemdir. Bilinçli bir herhangi metot kullanma yoluyla öğrenilemez ya da taklit edilemez. Lao Tzu şöyle der. Üstün te, te değildir. Ve işte bu yüzden T'ye sahiptir. Düşük T onu kendi başına bırakmaz ve bu yüzden de T değildir. Üstün T aktif değildir Wu Wei ve amaçsızdır. Düşük T aktiftir ve bir amacı vardır onun. Harfi harfine bir çeviri, üstün erdem kendisinin bir erdem olarak farkında değildir. İşte bu yüzden gerçekten erdemdir. Düşük erdemse erdemlilikten vazgeçmez ve işte bu yüzden erdem değildir gibi açıklayıcı cümlelerde kaybolabilecek bir güce de sahiptir. Konfüçyanlar kural ve yöntemlerin yapmacık bir takibine bağlı bir erdemden söz edince, Taocular böyle bir erdemin basma kalıp olduğunu ve gerçek olmadığını söylediler. Chuang Tzu, Konfüçyüs ve Lao Tzu arasında şöyle bir hayali diyalog oluşturmuştu. "Söyle bana," dedi Lao Tzu. "Kişinin komşusuna karşı sorumlu olduğu iyilik ve ödev nelerden oluşur?" "Kendi üyesi olmadan her şeyle evrensel bir sevgide mutlu olabilmekten oluşur," dedi Konfüçyüs. "Kişinin komşusuna karşı sorumlu olduğu ödev ve iyilikler bunlardır işte." "Ne cevap ama," dedi Lao Tzu birdenbire. "Evrensel sevgi kendisiyle çelişmiyor mu? Sizin benliği yok etmeniz aslında onun pozitif bir sergilenmesi değil mi?" "Evet efendim, eğer şu koca imparatorluğun besin kaynağını kaybetmesini istemiyorsanız, işte evren, düzeni hiç durmaz, güneş ve ay her zaman parlar, yıldız kümeleri hep aynıdır, ağaçlar ve çalılıklar istisnasız daha yükseğe doğru ilerler, şöyle olsun, Tao'yu takip edin, mükemmele ulaşacaksınız." Neden öyleyse bu, kişinin komşusuna karşı sorumlu olduğuna dair boş çabalar, bir kaçağa davul çalarak aramak gibi. Neden? Yazık bayım, insanoğlunun kafasını iyice karıştırdınız. Basma kalıp erdemin Taocu kritiğine sadece ahlak dairesinde değil, sanatta, zanaatte ve ticarette de rastlarız. Chuang Tzu'ya dönelim. Chui adında bir zanaatkar vardı. Sadece elini kullanarak çizdiği yuvarlaklar, pergel kullanarak çizdiklerinden daha iyiydi. Parmakları adamın üzerinde çalışmakta olduğu nesneye öylesine doğal bir uyumla otururdu ki, dikkatini yoğunlaştırmaya gerek bile duymazdı. Böylelikle zihin fakülteleri tek, yani bütünleşmiş kalırdı ve bir engel sıkıntısı yaşamazdı. Kişinin ayaklarının farkında bile olmaması aslında ayakkabılarının rahat olduğu anlamına gelir, öyle değil mi? Belimizin farkında olmamamız da kemerimizin çok iyi oturmuş olduğu ve rahat olduğu anlamına gelir. Zekanın da olumlu olumsuzun farkında olmaması kalbin, hisin rahat olduğu anlamına gelir. Bu işe rahatlıkla başlayan kişi de rahatsızlığının bilincinde olmaz ve sonuna kadar da böyle rahat bir şekilde devam eder. T'yi kapan zanaatkarlar pergelin yüzeyselliği olmadan da yapabilir. İşte aynı şekilde ressam, müzisyen, aşçı da sırasıyla kendi işlerinin kalıplaşmış sınıflandırmalarına ihtiyaç duymayabilir. Lao Tzu şöyle der. 5 renk kişinin görme gücünü mahveder. 5 ses kişinin işitme gücünü öldürür. 5 tat kişinin damağını bozar. Koşturmak ve avlamak vahşileştirir insanı. Elde edilmesi zor şeyler davranışlarına zarar verir onun. Bu yüzden bilge mide için tedbir alır, göz için değil. Bu herhangi bir şekilde bir zahidin deneyim duyumlarından nefreti olarak anlaşılmamalıdır. Anlatılmak istenen tam olarak şudur. Gözün keskinliği sadece 5 gerçek renk olduğu düşüncesiyle zarar görür. Sonsuza kadar devam eden bir gölgelenme vardır. Çeşitli bölümlere ayrılır bu gölgelenme ki bu bölümlerin isimleri dikkatleri ondaki incelikten uzaklaştırır. İşte bu yüzden bilge mide için tedbir alır, göz için değil. Bu şu anlama gelmekteydi. Bilge kararlarını deneyiminin somut içeriğine dayanarak verir. Onun tamamen teorik standartlara uygunluğuna bakarak değil. Özetlersek T, insanoğlunun kendiliğinden ve doğal fonksiyonunun işlevlerinin yaratıcı gücü ve hayal ötesi becerisidir. Bu öyle bir güçtür ki kişi eğer şekilci metot ve teknikler yardımıyla yönlendirmeye kalkışırsa onu sınırlar. 40 ayağın tüm ayaklarını beraber kullanabilme becerisi gibidir bu. 40 ayak mutlu ve sakindi. Ta ki karşısına bir kurbağa çıkıp şakayla karışık söyle bakalım hangi ayak hangisini takip eder diye soruncaya kadar. Bu 40 ayağın kafasını öyle bir karıştırdı ki dikkati dağıldı zavallının ve bir hendeğe yuvarlanıverdi nasıl yürüyeceğini düşünerek. Tüm uzak doğu yüksek kültürünün temelinde derinlemesine bir T ilgisi sezilir. Öyle ki bu her çeşit sanat ve zanaatın temel prensibi haline getirilmiştir. Her ne kadar bu sanatların bize oldukça zor gelecek teknik disiplinleri uyguladıkları doğruysa da bunların ikincil ve vasıta nitelikli oldukları ve asıl işin bir rastlantı niteliği taşıdığı her zaman kabul edile gelmiştir. Bu titiz planları içinde barındırmayan rastlantısalın sadece zorlama bir taklidi olarak anlaşılmamalıdır. Hadisenin daha derin ve gerçek olduğu bir boyut vardır. Teoculuk ve zen kültürlerinin öne sürdüğü şudur ki, kişi öyle olmaya niyetlenmeden olağanüstü rastlantıların kaynağı bir insan olabilir. Öyleyse Taoculuk Mahayana Budizmi ile birleşerek zeni ortaya çıkarmış özgün ve Çin'e ait bir özgürleştirme yoludur. Zen kalıplardan ve T'nin yaratıcı gücünden bir kurtuluştur. Onu sembollerle ve birer birer düşünce yöntemleriyle ifade etmeye çalışmak onu bozacaktır. Bu bölüm onun doğalcı ve yaşamcı felsefi alternatiflerinden birisi olduğu izlenimini bırakmaktadır. Batı düşünürleri durmaksızın artık aşınmış yolların ve izlerin dışında düşünmeme problemiyle karşı karşıya oldukları için ne kadar uğraşsalar da yeni düşünceleri tekilci, çoğulcu, gerçekçi, gerçek dışı, yaşamcı, mekanik pozisyonların birer tekrarı olmaktadır. Çünkü düşünce kalıplarının verebileceği tek alternatif bunlardır. Çünkü bu kalıplar başka bir şeyi kendi ifadesiyle anlatmadan ele alamazlar. İki boyutlu bir zemin üzerinde üçüncü bir boyutu göstermek istediğimizde zorunlu olarak üçüncü boyut uzunluk derinlik alternatiflerinden birine ait olduğu izlenimini verecektir. Chuang Tzu'yu dinleyelim. Dil yeterli olsaydı eğer Tao'yu anlatmak bir günden fazla sürmeyecekti. Dil yeterli olmadığı için materyal varoluşları açıklamak zaman oluyor. Tao materyal varoluşların çok ötesindedir. Ne sözlerle anlatılabilir ne sessizlikle. 2. Budizmin kökenleri. Çin uygarlığı Budizmle ilk karşılaştığında en azından 2000 yıllık bir geçmişe sahipti. Dolayısıyla Taoizm ve Budizm arasında bu ikisinin sanılandan çok daha önce ilişkide bulunup bulunulmadığına dair soruları akla getirebilecek kadar güçlü benzerlikler olmasına rağmen bu yeni düşünce Çin mantalitesini baz alarak ciddi adaptasyonlar geçirmeden içine kabul edilemeyeceği sağlam bir kültüre girmekteydi. Çin, Budizmi birçok diğer dış etkiyi sadece felsefe ve düşünceleri değil, aynı zamanda işgalcileri ve yabancı toplulukları yuttuğu gibi absorbe etti. Kuşkusuz bu bir ölçüde Çinlilerin Konfüçyanizm'den kazandıkları olağanüstü olgunluk ve sağlamlıkla yorumlanabilir. Fanatik olmayan, mantıklı, insancıl özellikleriyle Konfüçyanizmi, yeryüzünün tanıdığı en pratik toplumsal sosyal konvansiyon tarzlarından birisidir. Taoculuğun yeteri kadar yalnız bırak yaklaşımıyla birleşince ortaya olgun ve telaşsız bir mantalite tarzı çıkmıştır ki Budizmi de özümsemesi onu oldukça pratik yapmıştır. Sonuç olarak bu gelişme Budizmi aileleri her gün yapmaları gereken işleri normal güdüleri ve hırslarıyla insanoğlu için uygulanabilir bir yaşam tarzı yapmıştır. İnsanı büyük yapan gerçek değil, gerçeği büyük yapan insandır sözü temel bir Konfüçyan prensibidir. Bu nedenle insan olmak veya insancıl olmak her zaman için dürüst olmaktan daha üstün görülmüştür. Çünkü insanın kendisi zaten keşfedebileceği herhangi bir düşünceden daha büyüktür. İnsanların hırslarının, tutkularının prensiplerinden daha güvenilir olduğu zamanlar vardır. Zıt ideolojiler veya prensipler asla bağdaşamaz olduklarından dolayı onlar için uğruna yapılmış savaşlar her iki tarafı da mahvedecektir. Fakat sadece hırsından dolayı yapılan savaşlar daha az yıkıcı olacaktır. Çünkü saldırgan taraf elde etmek için savaştığı şeye zarar vermemek için dikkatli olmasının gerektiğinin farkında olacaktır. Mantıklı insanlar her zaman için uzlaşmaya yatkındır. Fakat bir düşünce ya da idealin kör takipçileri, kulları olarak insanlıktan çıkmış kişiler birer fanatiktir ve kendilerini bazı çıkarımlara vakfetmeleri onları yaşamın düşmanı yapmıştır. Bu tür yaklaşımlara benzemeyen Uzak Doğu Budizmi çok daha makbul, hoş ve doğaya uygundur. Bunu anlamak için idealize ettikleri yaşam tarzı kimi zaman insanüstü bir hale gelen ve insanlardan çok meleklere uygun olan Tibet ve Hint Budizmleriyle karşılaştırmak yeterlidir. Buna rağmen tüm Budizm mezheplerinde melek, deva, şeytan, preta, uçkur düşkünü birbirine zıt uç noktalar arasında bir orta yol anlayışı vardır. Yine tüm Budizm mezhepleri uyanmanın zirve noktasının yani budalık durumunun sadece insan pozisyonuyla elde edilebileceğini ileri sürerler.